Selam. Yine ben. Sam Singer. Size daha önce şehrimdeki Bakernut fırıncılıktan bahsetmiştim. Daha önce adımı verdiğimi bilmiyorum ama evet, ben Sam. Abbotsfield'daki evimden çok uzak olmayan bir yerde bir piyano bar var. Komik bir şekilde mekanın ismi de Piyano Bar. Daha önce oraya hiç gitmemiştim. Evet, memleketimde hiç görmediğim bir yer daha. Pek dışarı çıkan biri olduğum söylenemez. Piyano Bar'ı Abbotsfield gazetesinde çalışan yeni stajyerimiz Luke'dan duymuştum. Luke, üniversitede okuyan şapşal ve genç biriydi. Popüler veya yetenekli biri olduğunu sanmıyordum. Gerçekte alakası olmasa da, o taktığı büyük kare çerçeveli gözlükler onu fazlasıyla entelektüel gösteriyordu. Bu yüzden Abbotsfield şehir merkezindeki yüksek kaliteli bir piyano bara gitmesini tuhaf bulmuştum. O tür yerlerde çalınan müzik her zaman klasik veya caz olurdu. Ve bildiğim kadarıyla iyi giyimli insanların uğrak yeriydi. Ama Luke yine de oranın müdavimi olduğundan ve bu bara gitmenin onun için gece rutini olduğu haline geldiğinden bahsedip duruyordu. Açık olmam gerekirse başlarda onun bu yeni tutkusu pek ilgimi çekmemişti. Ama sonra ağzındaki boşlukları fark ettim. Sanıyorum ki ilk kaybolan arka azı dişleriydi. Ama birkaç gün sonra boşluklar çoğalmaya başladı. Böylece kaba görünme ihtimalimi göz ardı ederek, onu yeterince iyi tanımamama rağmen sormaya karar verdim. Yok. İşimiz bitmek üzereyken seslendim. Sana garip bir soru sormamın sakıncası var mı? Bana gülümsedi. Genç ve hayal kırıklığına uğramış o parlak gülümsemesi ve eksik birkaç dişiyle "Devam et." diye yanıtladı. Bakışlarımın diş etlerindeki boşluklara kaymasını engellemeye ve göz teması kurmaya çalıştım. Boğazımı temizleyip "Dişlerine ne oldu?" diye sordum. Şaşırtıcı bir şekilde sorumdan rahatsız olmuş görünmüyordu. Şaşırmamıştı bile. Bunun yerine kırık sırıtışı daha da büyüdü. "Sana söylemiştim. Her gece o piyano bara gidiyorum." Daha fazla detay vermesini bekledim ama başka bir şey demedi. "Ve bu yüzden dişlerini mi kaybettin?" diye sordum. Yumuşak bir sesle güldü. "Kulağa garip geldiğini biliyorum ama güven bana, buna değer." Ve sonra öyle bir şey söyledi ki, hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak bir şey. "Piyaniste bir dişini verirsen, sana bir hatıranı yaşatır." Başka soru sormak için ağzımı açtım ama Luke'un çantası çoktan omzundaydı. Aceleyle, "Gerçekten gitmem gerek," dedi. "Onun sana bir şarkı çalmasını istiyorsan oraya erken gitmen gerekiyor. Ya da anlarsın ya." Sözünü bitirdi ama elbette anlamamıştım. Luke gitmek için gerçekten acele ediyordu. Bu yüzden ona iyi geceler diledim ve ikimiz de ayrıldık. Zıt yönlere yöneldik. O piyano bara, ben de bana söylediklerini oturup düşünmek için evime yöneldim. Ertesi gün Luke işe gelmedi. Hasta olduğunu ve bizi arayıp gelemeyeceğini bildirmeyi unuttuğunu düşündük. Ama ertesi gün Luke yine yoktu. Birini evinin etrafında dolaşıp kapıyı çalması için gönderdik. Ama cevap gelmedi. Mantıksız geleceğini biliyorum. Ama içimdeki araştırmacı piyano barın Luke'un ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. İşte bu yüzden bir perşembe gecesi, gizemli piyano barın en karanlık köşesindeki bir taburede oturmuş olarak buldum kendimi. O gece kalabalıkta, sokaklarda ya da Abbotsfield çevresindeki dükkanlarda hiç görmediğim her türden insan vardı. Sadece oraya gelebilmek için şehir dışından gelmiş olmalıydılar. Ama asıl şey odanın tam ortasındaydı. Kelimenin tam anlamıyla büyük, kocaman bir piyano duruyordu. Barın kendisi loş bir şekilde aydınlatılmış ve biraz dumanlı olmasına rağmen piyanonun simsiyah parlaklığı dikkat çekiyordu. Piyanonun tepesinde çeşitli nesneler vardı. Ucunda metal bir yaban arısı olan bir toka, birkaç yüzük ve bir çift eldiven. Ama özellikle çok tanıdık olduğu için gözüme çarpan bir parça vardı. Büyük, kare çerçeveli gözlükler. Şimdiye kadar gördüğüm en çarpıcı insanlardan birinin parmaklarının okşadığı tuşlardan çıkan sesleri duyabiliyordum. Piyanoyu çalan adam. Saçı mükemmel bir şekilde kesilmişti. Ceketi koyu yeşil kadifeydi ve ipeksi siyah bir papyonu vardı. Elleri tuşların üzerinde durmadan hareket etse de gözleri orada değildi. Bunun yerine gevezelik eden kalabalığın üzerinde dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle etrafa bakıyordu. Odanın içinde gürültülü bir zil çaldığında korkuyla zıpladım. Bu tepkiyi veren tek kişi bendim. Hemen tüm müşteriler sustu ve her biri güneşin etrafında dönen gezegenler gibi dikkatlerini ve vücutlarını piyaniste çevirdiklerinde büyük bir değişim oldu. Adam çalmayı bırakmıştı. Son notaları havada yankılanıyordu. Ellerini geri çekip zarif bir şekilde bankından kalktı. Sessizlik içinde kalabalığa baktı. Odanın etrafında bir daire çizdi. Gözlerimizin buluştuğunu hissettiğim bir an oldu ve omurgamdan aşağı bir ürperti indi. Sonra aniden elini uzattı ve işaret etti. Parmağının ucundaki kadın hemen kızardı ve tedirgin bir şekilde kendi kendini işaret etti. "Ben mi?" dediğini duydum. "Evet, tabii ki sen," diye cevapladı piyanist. İpek kadar yumuşak ve yaz mevsimi kadar sıcak bir sesle. Kadın ellerini kenetledi. Yüzündeki ifade saf bir neşe kaynağıydı. Kendini kalabalığın geri kalanından ayırarak öne çıktı. Piyanist bankına oturmadan önce ona bir an daha baktı. Bir nefes aldı ve sonra hayatımda duyduğum en güzel müziği çalmaya başladı. "Ben müzik insanı değilim. Bestecileri ve ünlü parçaları bile bilmem. Ben daha çok podcast severim. Ancak bunda farklı olan bir şey vardı. Neredeyse hipnotikti. Şarkının ne kadar uzun olduğunu hatırlayabilmemin bir yolu yok. Çünkü şarkının başladığı andan bittiği ana kadar sanki neşeli bir trans içindeydim. Ama sonunda bitti. Bilincim yerine geldi. Ve o an yaşamış olduğum bilinç kaybına rağmen piyanistin seçtiği kadın için daha da etkileyici olduğunu gördüm. Ağlıyordu. Yanaklarından gözyaşları akıyordu, omuzları tir tir titriyordu. Piyanist tekrar ayağa kalktığında hemen kollarını ona doladı. Ses boğuk olmasına rağmen kalabalık coşkuyla alkışlamaya başlayınca defalarca "Teşekkür ederim, teşekkür ederim" dediğini duyabiliyordum. Piyanist bir süre bekledikten sonra kadını nazikçe geri itti. Alkış sesleri sustu. Piyanist kadının gözlerinin içine baktı ve sonra sırıttı. Oturduğum köşeden bile dişlerinin eksik olduğunu görebiliyordum. Ağızlarında ikisi altta ve biri en ön dişlerinin solunda olmak üzere 3 tane boşluk vardı. Gösterinin getirdiği duygularla hala perişan olan kadın gülümsüyordu. Sonra piyanist konuştu. "Hanımefendi, ödemenizin zamanı." Kadının yüzünde korku belirdi ama sonra başını salladı ve inanılmaz derecede tuhaf bir şey yaptı. Hem de hiç beklemediğim bir şey. Ağzını açtı. Piyanist tuşları çok güzel ve zarif bir şekilde çalan elini kaldırdı. Çoğunluğu kadının ağzına girene kadar yavaşça öne doğru getirdi. Ağzındaki el yüzünden hızlı ve hırıltılı nefes aldığını duyabiliyordum. Gözleri öncekilerden daha fazla sulandı ve birkaç küçük çığlık attı. Adamın kolu titremeye başladı. Kadının yüzü kırmızıya döndü ve sonra tırt. Piyanist elini geri çekti. Avucunda kanlı, büyük bir diş görebiliyordum. Kadının açık ağzından bir miktar kan damladı. Kalabalıktaki yerine geri adım attı. Birkaç kişi onun omzunu okşadı ama çoğu dikkatlerini tekrardan odanın ortasındaki yeşil takım elbiseli adama çevirmişti. Piyanist dişe baktı ve bir midyeden az önce çıkardığı inciye hayranlıkla dokunuyormuş gibi onu ışığa doğru kaldırdı. Sonra o kadar tuhaf bir şey yaptı ki doğru gördüğümden şüphe ettim. Bir bozuk para atar gibi doğrudan havaya fırlattı ve yere düşerken çenesini genişçe açıp onu ağzına aldı. Sonra onu yuttu. Adamdan gelen tiz bir ıslık sesi duyuldu ve ardından odada bir çıtırtı yankılandı. Piyanist durakladı. Sonra seyirciye gülümsedi ve alt dişlerindeki boşluklardan birinin başlangıçta hiçbir eksiklik yokmuş gibi dolu olduğunu gördüm. İnanılmazdı. Tabii ki inanılmazdı. O gece bunu bir kez daha yaptı. Neredeyse tamamen aynı şekilde. Ancak ikinci seferinde gelen kişi erkekti. Ve piyanistin çaldığı melodi biraz farklıydı. Bir şekilde daha üzücüydü. Dişi çekti, yuttu, ıslık çaldı ve alt dişlerindeki diğer boşluğu doldurdu. Sonra oda sessizleşirken piyanodan uzaklaştı ve barın ön kapısından çıktı. Birkaç dakika içinde müşteriler de piyano barından ayrıldılar. Dışarıda dolaşıp sohbet edip sigara içiyorlardı. Piyanistten hiçbir iz yoktu. Bu yüzden çeşitli grupların konuşmalarından biraz daha bilgi toplamaya çalıştım. Harika değil mi? İlk şarkı için seçilen kadın diyordu. Onu gördüm. Yani gerçekten gördüm. Annemi.
Gerçekten olağanüstü, diye cevapladı konuştuğu adam. Yine de dişine üzüldüm. Onlara biraz fazla yakın durmuş olmalıyım. Çünkü çok geçmeden beni fark ettiler. Nasıl yardımcı olabilirim? Diye sordu, şüphe dolu bir bakışla.
Sadece merak ediyordum, yani bilmek istedim. Aklınızdan geçenler bu kadar çok olduğunda onları kelimeye dökmek zor oluyor. Neydi o, yani orada ne oldu?
Kadın kaşlarını kaldırdı.
Hiç piyano barına gitmedin mi canım?
Diye sordu. Sonra elini şişmeye başlayan yanağına geri koyarak yüzünü buruşturdu. Başımı salladım.
Ah peki, senin için ne büyük bir zevk.
Gülümsemeye çalıştı. Sonra acıyı hissettiğinde eski haline döndü.
Aslında basit. Piyanist sizden tek bir diş alır ve karşılığında unuttuğunuz bir anıyı yeniden yaşamanıza izin verir.
Unuttuğum bir anı ne demek? Adam öfkeli bir şekilde, ''Tam olarak duyduğun gibi ahbap.'' dedi.
''Ona karşı sabırlı ol Robert. Dürüst olmak gerekirse, kimse nasıl yaptığından tam olarak emin değil. Ama piyanist sizi seçerse, unuttuğunuzu bilmediğiniz bir anınızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir şarkı çalar.''
Sesi yumuşak bir hal aldı ve gözleri parladı.
4 yaşındayken annemle bir öğleden sonra gördüm. Göl kenarında domatesli sandviç yedik. Saçımı ördü. Hatırlayamayacak kadar gençtim. Ama şimdi annem gitti ve onu tekrar görebilmeyi istiyorum.
Ne dediğini anlamaya çalıştım. Ama
senin dişin.
Başını salladı. Bir kez daha gülümsemeye çalıştı.
Kaybettiğiniz biriyle bir daha zaman geçirme şansı için, böyle bir şey için bir dişten vazgeçmek sizce de değmez mi?
İnanmak zor olsa da başımı salladım. O müzikle ilgili bir şeyler vardı. Teşekkür ederim, sanırım yarın tekrar geleceğim. Kadının ifadesinde bir titreme vardı.
Ah ben...
Adam elini omzuna koydu ve sustu. Tamam evlat. Hadi Bonnie. Eve gitmeliyiz.
Kadın, yani Bonnie, bir şey söylemek istiyormuş gibi bana baktı.
Sonra döndü ve ikisi sokakta yürüdü. Bonnie'nin bana hissettirdiği tuhaf hislere rağmen ertesi gece geri geldim. Aynı koltuğa oturdum. Arkaya yakın bir tabure. Piyano barın geri kalanı ilk geceyle neredeyse aynıydı. Birkaç şey dışında.
Birincisi, mekan o kadar kalabalık değildi. Önceki performanstan bu yana önemli ölçüde azalma vardı.
Burada olanların tuhaf bir havası vardı. Gergin olduklarını söyleyebilirdim. Daha önce orada olmayan bir gerginlik. İkincisi, piyanist odanın ortasında küçük melodiler çalarak başlamamıştı. Bunun yerine gusto ile tam sesle çalıyordu. O akşam onda bir enerji vardı, bir heves. Ve bu şimdiye kadar duyduğum çalınması en karmaşık olan parçaydı diyebilirim. Yine gözleri odayı tarıyordu. Bakernut fırıncılık insan eti satmaz. Aralanmış dudaklarından ağzındaki boşlukları görebiliyordum. O gece yanıma oturan bir adam vardı ve benim gibi oraya ait görünmüyordu. Gömlek giymişti ve bunun muhtemelen sahip olduğu en güzel kıyafet olduğu izlenimini edindim. Pazar günleri kiliseye gitmek için giyilen gömlekler gibiydi. Buna rağmen yırtılmış, neredeyse parçalanıp solmuş mavi bir beyzbol şapkası takıyordu. 40'lı yaşlarının sonlarındaydı. Ancak yüzü olması gerekenden çok daha fazla kırışmıştı. Elleri sert ve çatlaktı. Piyanolu adamı yakından izliyor ve bacağını huzursuzca sallıyordu. "Sanırım gösteriyi dört gözle bekliyorsun," dedim. Bana baktı ve bacağı hareket etmeyi kesti. "Evet. Hayır, bilmiyorum." Bir an durakladı ve belki de söyleyeceği tek şey budur diye düşündüm. "Umarım beni seçer." "Gerçekten mi?" diye sordum. Meraklı kalmaya çalışarak. "Ne görmeyi umuyorsun?" Bana yandan bir bakış attı ve bir an için haddimi aştığımı düşündüm. Sonuçta bu kişisel bir şeydi. Ama sonra cevapladı. "Oğlum." "Ah," dedim şaşırarak. "Üzgünüm." "Evet," dedi kayıtsız bir şekilde. "Biliyor musun, o zamanlar o kadar gençtim ki bana baba diyemezdiniz. Olmam gerektiği gibi etrafta değildim. Ve olduğumda," dedi. Ve konu hakkında konuşmanın bile ona ne kadar acı verdiğini anlayabildim. Gerindi ve parmak uçları şapkasının yırtık kumaşına hafifçe sürtündü. "Bu, gittiğimiz ilk beyzbol maçında aldığım şapka. İlk ve tek," diye içini çekerek bitirdi. "O yıllarda ne kaçırdığımı görmek istiyorum. Maliyeti ne olursa olsun." Başımı salladım. Bu yabancı için içimde bir sızı hissettim. "Görünüşe göre maliyet sadece bir diş. Yani bu o kadar da kötü değil. Değil mi?" Adam kaşlarını kaldırdı ve bilmediğim bir şey olduğunu hissettim. "Fiyat bu gece biraz daha yüksek dostum." Zil çaldı ve tüm dikkatler odanın ortasına çevrildi. Piyanist şarkısını bitirdi ve bankından fırladı. Heyecanla kalabalığa baktı. Dili ağzından dışarı çıkmıştı ve başını döndürürken dudaklarını yalıyordu. Yine bir an göz göze geldiğimizi hissettim ve bakışlarımı kaçırmak için direndim. Sonunda kolunu kaldırdı ve işaret etti. Yanımdaki adını sormadığım adam taburesinden kalkıp piyano barının merkezine doğru ilerledi. "Merhaba efendim," dedi piyanist zevkle. "Gönüllü olduğunuz için çok teşekkür ederim." Adam hiçbir şey söylemedi. Piyanist piyanosunun başına geçti, bankına oturdu ve çalmaya başladı. Piyanistin şarkıyı çaldığı anıyı göremedim ama kesinlikle hissedebiliyordum. Daha önce hiç yaşamadığım bir şey için midemde derin, ağrılı bir nostalji hissettim. Umutsuzca özlediğim bir şey. O saf istek hissini o kadar korkunç hissettim ki gözlerim sulandı. Ve sonra bitti. Şimdiye kadarki en kısa şarkıydı. Adama baktım. Hala dik duruyordu. Ama ellerini yumruk şeklinde sıkmıştı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Ve onu tutmaya çalışsa da boğazından hüzün dolu bir hıçkırık yükseldi. Piyanist ona kendine gelmesi için bir dakika verdi. Sonra sırıtarak ayağa kalktı. Adamın omzuna elini koydu. "Ödeme zamanı beyefendi." Adam tereddüt etti ama sadece bir an için. Sonra çenesini açtı ve piyanistin elinin içeri girmesine izin verdi. Elini iyice içeri sokmadı ve adamın ön dişlerinden yalnızca birini tuttu. Sonra çekmeye başladı. Adam mücadele ederken uzunca inledi ve sonra çıtırt. Piyanist yüzündeki zevk ifadesiyle dişi havada tutarak baktı. Sonra tıpkı önceki gece olduğu gibi piyanist dişi havaya fırlattı. Başını geriye attı ve ağzına aldı. Onu yuttu, sonra parmaklarını ağzına götürdü. Islık o kadar yüksek ve tizdi ki seyirciler kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Kulağımdan boynuma kan damladığını hissettim ama yine de duyabiliyordum. Piyanist tam ve eksiksiz bir gülümsemeyle gülümsedi. Dişleri, onlara gerçekten dişleri diyebilirsem, piyano barın ışığında mücevher gibi parlıyordu. Sonra çenesini iyice açtı. Sonra daha da geniş açtı. Ve daha da geniş ve daha da geniş. Artık dişlerinde bir eksik yoktu. Ona son eksik dişini veren adam kalabalığa katılmak yerine orada öylece duruyordu. Yerine geçmek yerine durdu. Başı eğikti. Gözlerimi kapattım. Yüksek bir yutkunma sesi duydum. Piyanist ağzını sildi ve kadife yeşil ceketini düzeltti. Eğildi ve piyano barının zeminine düşen yıpranmış mavi beyzbol şapkasını aldı. Enstrümanına geri döndü ve şapkayı piyanonun parlak yüzeyine, büyük kare çerçeveli gözlüğün hemen yanına yerleştirdi. Sonra dişsiz ve iğrenç bir şekilde gülümsedi. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayeyi çevirdiği için Esra Ediz'e teşekkür ediyorum. Sizler belki Bakernut fırıncılığı tek bir hikaye sanmış olabilirsiniz. Ama Habitsfield'da olan çok şey var. Onların tüm hikayelerini okumayı düşünüyorum. Yani bunlar Habitsfield serisi olacak. Bu aralar çok yoğun bir dönemdeyim. Siz de fark ettiğiniz hikayelerde bir düşüş var. Bunları telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. Son olarak bu yoğunluk içinde sizlere hikaye yapmak için gerçekten kendi kişisel zamanımdan harcıyorum. Bundan dolayı bana destek olmak ve hikayeleri çıkmadan bir gün önce dinlemek için kanala katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular. Bunu bana ilk Heather söylemişti. Heather benim Habitsfield gazetesindeki iş arkadaşım. O benim en iyi arkadaşlarımdan birisidir. Onunla sonraki haberde gazeteye ne yazacağımdan tut, Netflix'te ne izleyeceğime kadar neredeyse her konuda sohbet ederiz. Geçenlerde onunla konuşurken bana çok garip bir şey söyledi. Ailem perşembe günü burada olacak ama sorun şu ki evim çok dağınık ve hepimizin uyuması için çok küçük. Bir kanat fırıncılık insan eti satmaz. Ama aynı zamanda kendi aileni evine almayarak bir otel tutmasını nasıl söylersin ki? Ona ne dediğini söylediğim zaman bana sorgulayıcı bir şekilde ve tuhaf bir şekilde baktı. Üstüne fazla durmadım. Neyse, yarın görüşürüz dedim ve eve gittim. Zaten yoğun bir gündü. Ama ertesi gün bu cümleyi tekrar duydum. Ertesi gün işe gitmek için evimden çıkmıştım. O sırada postacı Phil'ı posta kutuma birkaç mektup koyarken gördüm. El sallayarak "Günaydın." dedim. O da bana baktı. "Size de günaydın. Bakernut fırını insan eti satmaz, Bay Singer." dedi. Sonra yüzünde sanki hiçbir şey dememiş gibi bir gülümseme takındı ve gitti. Kafam karışmıştı. Bunun yeni çıkan bir şaka olduğunu varsaydım fakat o cümleyi o gün içerisinde 17 defa duymuştum. Bazı insanlar bu kelimeyi tekrarlardı, bazıları ise sadece bir kez söylerdi. Daha da garibi, o gün 102 yaşına giren bir kadınla röportaj yaptım. Röportaj sonrasında aldığım notlarda kadın torunlarından bahsettiği kısımda bir anda "Bakernut fırını insan eti satmaz." demiş. Bunu dediğini hiç duymamıştım ama notlarımın arasındaydı. Habitsfield oldukça küçük bir şehir. Duyduğum dedikodulara göre bu kelime şehrin ortasındaki bir fırıncının tabelasında yazıyormuş. Salı günü sadece o fırını görmek için erkenden kalkmıştım. O yazıyı gördüğümde şaşkına dönmüştüm. Sadece bu cümlenin garip olmasından değil. Ben hayatım boyunca Habitsfield'da yaşadım ama yine de şehrin tam ortasında hiç görmediğim bir fırın buluyorum. Burada bir şeyler yanlıştı. Evet, küçük bir binaydı. Ama fark edilmeyecek kadar küçük değildi.
Bina yanık turuncu renkteydi ve içeriden gelen sarı ışıklarla binanın kendine has güzel bir havası vardı. Binadan gelen o koku beni çağırıyordu. Bu kokuya karşı koymak çok zordu ama içeriye gitmek istemiyordum çünkü o yazı Bacon'at fırını insan eti satmaz. Bir fırının böyle iğrenç bir isme sahip olması garipti. Belki de fırının sahibi Sweeney Todd'a gönderme yapmak istemişti. Yine de bu isim potansiyel bir müşterinin iştahını kapartacak bir isim değildi. Üstelik o isimde bir gariplik vardı. İsmi ne kadar çok okursam ya da duyarsam, isim daha az garip geliyordu. Bacon'at fırını, insan eti satmaz. Tabii ki de satmazlar. Zaten hiçbir fırın bunu yapmaz ki. Bence bu, dikkat çekmek için yapılmış iyi bir reklamdı. 5 dakika kadar bekledim ama fırının etrafında kimseyi göremedim. Etrafta insanlar vardı fakat hiç kimse fırına yaklaşmıyordu. Bu tuhaftı. Etrafta alışveriş yapmaya gelen insanlar bile o fırına yaklaşmıyordu. Üstelik öğle arası saatiydi. Pek çok insan öğle yemeği için ya da en azından atıştırmalık bir şeyler almak için etrafta dolaşıyordu. Ama kimse orasıyla ilgilenmiyordu. Kokuyu bile fark ettiklerini sanmıyorum çünkü koku gerçekten harikaydı. O sırada karnım guruldamaya başladı. Sonra fırından çıkan birisini gördüm. İlk başta o kişiyi tanıyamadım. Uzaktan o kadar iyi göremiyordum ama üniforması tanıdıktı. Bir iki saniye sonra onun kim olduğunu anladım. Bu Phil'di. Elinde bir poşetle fırından çıkıyordu. Ve oldukça hızlı hareket ediyordu. Sokağa geçtim ve ona koşarak yaklaştım. ''Merhaba Phil!'' dedim. Garip bir şekilde cevap vermedi. Beni duymadığını varsayarak daha da yaklaştım. ''Phil!'' İkinci seferinde aniden durdu ve bana döndü.
''Ah Bay Singer, sizi buraya getiren şey nedir?''
Phil'da bir gariplik vardı. Yüzünde çizik izleri vardı ama kulağından biraz mürekkep gibi bir şey akıyordu. Ama en garip şey bu değildi. Kan, fırından olduğumuz yere kadar dağılmıştı ve hala akıyordu. Ve durduğumuzdan beri akışı daha da hızlanmıştı. Kaynağını bulmak o kadar zor değildi, bu Phil'dan geliyordu. Phil'in omzunda bir boşluk vardı. Omzundan büyük bir et parçası çıkartılmıştı. Dikilecek bir yarısı yoktu, daha doğrusu dikilecek bir şey yoktu. Sanki dondurma gibi bir kepçe alınmış gibiydi. Ayrıca omuz kemiklerinin dışarıya fırladığını görebiliyordum. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Zaten böyle bir durumda ne diyebilirsiniz ki? Yüzünde acı çekiyormuş gibi bir his yoktu. Hatta ne olduğundan haberi bile yoktu. Ve garip bir şekilde sokaktakiler de bunu fark etmiyordu. Bedenimi bir korku dalgası kapladı. Bir an delirdiğimi düşündüm.
Mesaimi yeni bitirdim. Bacon'at fırını insan eti satmaz ve şurada fırından kendime atıştırmalık bir şeyler aldım. Tatları çok güzel.
Poşetleri uzattı ve denemek istemez misin? Dedi. Gözlerimi yaralı omzundan çektim ve poşete baktım. Poşetin dibinde oldukça masum duran birkaç kraker vardı. Küçük kenarlarından kıvrılmış ve oldukça lezzetli kokuyorlardı. Karnımda bir ağrı hissettim ve başımı iki tarafa salladım.
Sen bilirsin, buraya ikinci gelişim, bu şeyler diyetimi mahvediyor. Fakat tatları o kadar güzel ki karşı koyamıyorum. Bacon'at fırını insan eti satmaz. Yarın görüşürüz.
Dedi ve dönüp topallayarak yürümeye başladı. Bunu daha önce fark etmemiştim. Ben de dehşet içinde fırına doğru ilerledim. İçeriden gelen sarı ışıkları görebilsem de tam olarak içeriği göremiyordum. Camın üzerinde bir çeşit film vardı. Sadece dışarıya sızan sarı ışıkları ve belli belirsiz birkaç siyah silüeti görebiliyordum. Bir süre içeriye odaklandım. Sonra kapının zil sesini duydum ve o tarafa baktığımda içeriye birisi giriyordu. Bu Heather'dı.
Hemen ona doğru koştum ve kolunu çektim. Bir anlık korkuyla çığlık attı.
Sam! Tanrım beni korkuttun.
Bekonat fırını insan eti satmaz. Sen de mi içeriye gireceksin? Dedi. Kapı açıktı. İçeriye baktım. İçeriği tarif etmek zordu. Çünkü içeride sanki dışarıdan bakılıyormuş gibiydi. Yani sadece iki belirgin şey vardı. Sarı ışık ve siyah silüetler.
Oraya girmemelisin Heather, dedim korkuyla. Biliyorum bu kulağa çılgınca geliyor ama...
Sanırım Baker Nut fırını insan eti satıyor.
Demeye çalıştım ama ağzımdan farklı bir şey çıktı. Ama Baker Nut fırını insan eti satmaz.
Dondum ve kaldım. Dehşete kapıldım. Heather kaşlarını çattı. Bir ayağı hala binanın içindeydi.
Evet Sam, biliyorum. Daha önce de söylemiştin. Baker Nut fırını insan eti satmaz.
Şaşkınlıkla, sana daha önce de mi söyledim? Vücudumu saran korku aniden paniğe dönüştü.
Hayır, bunu ilk sen bana birkaç gün önce söylemiştin ve ben sana asla böyle bir şey demedim.
Sam, bir aydır bu yerden bahsediyorsun.
Bir ay mı?
Neden bu kadar şaşırdın ki? Ne zaman konuşsak hep aynı şeyi söylüyorsun.
Kapıdaki yazıyı gösterdi. Baker Nut fırını, insan eti satmaz. Sonra elimden bileğini çekmeye çalıştı.
Şimdi izin verirsen bir şeyler yiyeceğim.
Onun içeriye girmesine izin veremezdim. File olanların onun da başına gelmesine izin veremezdim. Kolunu daha da sıktım ve onu çekmeye çalıştım. Heather Phil'i gördüm. Onun omzunu kopardılar demeye çalıştım ama ağzımdan sadece bir cümle çıktı.
Baker Nut fırını insan eti Baker Nut fırını insan eti satın. Baker Nut fırını insan eti... Baker Nut fırını insan eti satmaz.
Heather'ı daha sert çektim ve elinden geldiğince güçlü bir şekilde karşılık verdi. Fırının içindeki figürler şimdi daha hızlı hareket ediyordu. Tırı ışıklar daha şiddetliydi. Phil'ın omzunu düşündüm. Döktüğü kan damlaları, kopmuş parçası ve kemiklerini düşündüm ve Heather'ı tüm gücümle çektim. Sonunda dengesini kaybetti ve geriye doğru düştük. Aniden kapı sertçe kapandı.
Bütün ışıklar ve figür aniden kaybolup gitti. Ve kapıdaki o yazı yere düştü. Baker Nut fırını insan eti satmaz. Gözümü kırptığım anda her şey yok oldu. Karşımda tek duran şey boş araziydi. Artık etrafımızda insanlar geçiyordu. Sanırım kimsenin neler olduğundan haberi yoktu. Ayağa kalktım ve etrafıma baktım. Her şey normale dönmüştü. Heather ile bu konuyu bir daha asla konuşmadık. Eğer buraya kadar dinlediyseniz, size bir uyarım olacak. Eğer bu fırını görürseniz, Baker Nut fırını insan eti satmaz. Ve sakın oraya gitmeyin.
Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Alex'e bu çevirisinden dolayı teşekkür ederim. Alex gerçekten mükemmel bir çeviri olmuş. Siz de Alex gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz, Instagram'dan bana veya Discord üzerinden Kutay Dolupınar'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, bu hikayeleri size çıkartmak için gerçekten çok mesai harcıyorum. Bana destek olmak ve hikayeleri bir gün önceden dinlemek için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.